Ayrım 4. Çılgın At. Alçak kerpiç duvarlarla çevrili, eş türden dar aralıklarla birbirine bağlanmış 12 bölmeyi ardı ardına geçtiler. Toprak tabanı çıplak, çatlamış, henüz baş ucuna erişmemiş güneşin şimdiden yakıp kavurduğu dört kenarlı bölmeler. Her bölmenin her bir köşesinde ahırlardan yeri çıkarılıp, kısa iplerle birer kazığa bağlanmış, bütün koşumları takılmış birer at duruyordu. Hepsi de göz alıcı, güçlü bir güzellikteydi. Uzun, sık, hayran olunacak derecede bakımlı yeleleri ve siyah doru al beyaz donları ham ipek gibi parlıyordu. Yüksek omuzları ve geniş kavisli göğüslerinden tükenmez bir güçlülük, dayanıklılık, canlılık saçılıyordu. Bu dövüş atlarının dörder dörder dağıtılmış olduğu bölmelerde toplam 48 at vardı. Sırf şan için böylesine göz kamaştırıcı atı bu kadar çok sayıda bir araya getirip yetiştirmek, bakmak için malikane sahibi Osman Bay'ın Maima ilinin en zengin adamı olması gerekirdi. Bu hayvanların buzkaşı mevsimi geldiğinde oyunlara katılmaktan başka bir görevleri yoktu. Çoğu da bu karşılaşmalardan yaralı, sakatlanmış dönerdi. Bu prenslere has ahırların gerçek ve herkesçe de öyle kabul edilen efendisi Tursen'di. Osman Bay'ın atları kazandığı zaman bunun şanı da ahırların bu gerçek efendisine ait olurdu. Böyle olması çok haklıydı da. Zengin bay sadece parayı sağlıyordu. Geri kalanı Tursen'in başarısıydı. Taylar onun seçimine göre satın alınıyordu. Çiftleştirilecek aygırlarla kısrakları o kararlaştırıyordu. Hayvanların yemini, yataklığını o denetliyordu. Alıştırmaları, talimleri, eğitimi o yönetiyordu. Her atın hangi yaşta ilk yarışmaya katılacağına o karar veriyordu. Atların her birini yarıştan yarışa izliyor, kusurlarını düzeltip yeteneklerini geliştiriyordu. Yaralarını, kırıklarını tedavi ediyordu. Oyunda ağır sakatlanan soylu atları da kendi eliyle ve saygıyla öldürüyordu. Tursen Osman Bay'ın sadece bütün atlarını değil, o atlar için tuttuğu binicilerin de güçlü ve zayıf taraflarını bilirdi. Bunları dengeleyip ödünleyerek atla binicisini öylesine seçer ve birbirine uyumlu hale getirirdi ki ikisinin bu bütünleşmesi yetkinliğe en yakın noktaya erişirdi. Tursen her gün yaptığı gibi bir kez daha bölmeleri dolaşarak sorumluluğuna verilmiş 48 atı birer birer gözden geçirdi. Her birinin önünde uzun uzun durdu. Ahır uşaklarıyla seyisler her çeşit boş inanla karışık bir sessizlik içinde peşinden geliyorlardı. Hepsi bu denetimin ne denli önemli olduğunu biliyordu. İlkbaharın sonlarında atların yorulması ve sıcağın artması buzkaşı mevsimine son veriyordu. Güzün oyunlar yeniden başlıyordu. İki arada Tursen'in işi amansız dövüş aylarında bitik düşmüş, yaralanmış hayvanların eklemlerini, kaslarını, kanlarını ve iliklerini onarıp güçlendirmekti. İlkin atlar mutlak bir dinlendirmeye bırakılırdı. Hayvanların ayaklarına yumuşak ve esnek gelsin diye her sabah tabanı kuru fışkı ve kum döşenen bu geniş, ışıklı ve havalı ahırlardan atlar hiç çıkarılmazdı. Geceleri arpa ve yulafla beslenirlerdi. Gündüzleri ise özel olarak hazırlanan çiğ yumurta ile tereyağı karışımı verilirdi. Atlar hızla toparlanır, güçlenirdi ama aynı zamanda şişmanlar, fazla kilo da alırlardı. O zaman kantar denilen rejime sokulurlardı. Dizginleri, eğerleri tam takılmış olarak atlar yaz ortasında haftalar boyu sabah şafaktan akşam karanlık basıncaya kadar üstü açık bölmelerin dört köşesinde hiç kıpırdamadan dururlardı. Yoğunlaşan ve yansıyan ışık ve ısı bölmelerin havasını fırına döndürürdü. Güneş sıcağı yağları yakar eritir, kaslara ve sinirlere kadar işleyip onları canlandırır, hayvanlara sabrı ve acı çekmeyi öğretirdi. Şimdi güzün ortasıydı, Tursen'in karar vermesi gereken sabah artık gelip çatmıştı. Ama yine de o avludan avluya geçmeye devam ediyordu. Ardından gelenlere bir 10 kişi daha katılmıştı. Ahırlarda çalışanların çapanları gibi bu yeni gelenlerin çapanları da kötü kumaştan yapılmış, giyile giyile yıpranmış, güneşten rengini atmıştı. Ayaklarında da iyi tabaklanmamış deriden çarıklar vardı. Ama bellerindeki kuşaklara Tursen'in kamçısına benzer kısa, sert kayışlı kamçılar geçirilmişti. Ve öbürlerinin başlarına sardıkları belli bir biçim olmayan yağlı bez parçalarına karşılık bunların hemen hemen kaşlarına kadar inen kürklü yuvarlak başlıkları vardı. Başlıkların tepesi astragan yönündendi, kenarları ise tilki veya kurt kürkü ile çevrilmişti. Rahim Özbek ve Türkmen yüzlerini, sert çizgilerini, çıkık elmacık kemiklerini, kısık göz çukurlarını daha belirginleştiren bu yaban hayvanı kokan başlıklardan gözlerini ayıramıyordu. Bu başlıklara ancak insafsız hakemler önünde buzkaşideki ustalıklarını ispat edip onlardan çopendoz ünvanını almış olanlar giyebilirdi. Rahim yakınına düştüğü ahırlarda çalışan bir oğlana adlarını biliyor musun diye sordu. Nasıl bilmem diye yanıtladı çocuk kibirli kibirli. Talip ettirmek için at almaya geldiklerinde ve atı geri getirdiklerinde ben hep oradayımdır. İşte Yalvaç, işte Buri. Yalvaç, Buri diye tekrarladı Rahim sesi titreyerek. Yaşıtları bütün çocuklar gibi Rahim de çok buz kaşı görmüştü. Ama bunlar amatör binicilerin rastgele atlarla yaptıkları köy oyunlarıydı sadece. Çopendozlar ise büyük turnuvalarda birbirine karşı veya il ile karşı oynarlardı. Bu unutulmaz karşılaşmaları seyredenler evlerine döndüklerinde kazanılan zaferleri anlatırlardı da anlatırlardı. Komşuları da bu dinledikleri öyküleri daha da allayıp pullayıp pazar yerlerinin dar sokaklarında, çayhanelerin gölgesinde, yol ve patikalar boyunca başkalarını anlatırlardı. Öykü ağızdan ağıza geçerek kanatlanıp sonunda efsaneleşirdi. En yitik yerlerdeki yurtlarda bile bu büyük binicilerin şanı yankılanırdı. Malikanenin bütün baçaları gibi küçük çobanlar, sebze ayıklayanlar, bulaşık yıkayıcılar, marangoz çırakları, demirci çırakları, bahçıvan yamakları gibi Rahim de çopendozları adlarıyla biliyordu. Ama o ana kadar bu adlar erişilmez şeylerdi sadece. Şimdi ise birden, işte Mengu diyordu Ahuruş'a, işte bu da Muzuk. Mengu, Muzuk, baça Rahim tekrarlıyordu. Rahim'in her iç çekişi ünlü binicilerin adlarını sıralayan zavallı küçük fışkı toplayıcının cakasını arttırıyordu. O da biniciler gibi Osman Bey ahırlarının bir adamı değil miydi? Görüyorsun ya baça diye sözünü tamamladı. En güzel yarış atları ve en iyi biniciler bizimkiler. Rahim lime lime çapanının belini saran kirli bez parçasını çekiştirdi. Kolyeniyle burnunu silip doğruladı. Onları biz seçiyoruz. Rahim öteki bölmeye geçmekte olan Turse'nin ardından koştu. Bu kantara ayrılmış 12 bölmeden sonuncusuydu. Tursen tam orta yerde durdu ve işmar etti. Çopendozlar çevresine toplandılar. Rahim boğazı kurumuş gölgelerinde durup bekledi. Talihine inanamıyordu doğrusu. O güne kadar bu bölmelere girmesine hiç izin verilmemişti. Ama işte şimdi hepsinin içinden geçmişti. İşte şimdi Tursen onun önünde en önemli görevini yerine getiriyordu. Rahim gözünü kırpmaya bile cesaret edemiyordu. Göz kapaklarının en hafif, en hızlı bir hareketi bile bu önündeki görüntüyü düşüp siler götürür gibi geliyordu ona. Bölmenin ortasında Tursen'in görkemli sarığı yükseliyordu. Çevresinde halka olmuş çopendozların yabanıl başlıkları, geride ahır adamları. Bölmenin dört köşesinde de güzellikleri ve kudretleri içinde taş kesilmiş, tam tepeye yükselmiş güneşin alevlerinin üzerinden aktığı dört göz alıcı at. Alçak duvarların ötesinde ise ufuğa kadar uzanan korular, yuvarlak tepeler, malikane otlakları. Rahim yoksul bir çoban olan babasını ansıdı. Ta oralarda bir yerlerde kavalı ve köpeğiyle birlikte Osman Bey'in astragan koyun sürüsünü bekliyordu. Rahim beni burada bu denli ünlü kişiler arasında bir görse diye düşündü. Çopendozlar ne yakışıklıydı. Hepsi de, gencecikleri de, kır saçlıları da. İnce uzun, tüm kemik ve sinirden, endamları av için yetiştirilmiş şahinleri andırır, kalın çene kemikleri ve gövdeleri ise göçebe kervanların kocaman bekçi köpeklerini. Binicilerin yaşları, yüz çizgileri, boyları, postları baça için önemli değildi. Onları sıradan ölümlülerin üzerine çıkaran taşıdıkları yara izleri, ezik ve berelerdi. Bir de buzkaşı oyununda teke gövdesini aspından kapıp bir daha başkasına kaptırmamak üzere sımsıkı tutabilen kalın bilekleri ve güçlü kocaman elleri. En zayıflarının bile elleri böyleydi. Ama hepsinden de fazla sürdürdükleri tavırdı. Bakışlarından yürüyüşlerine kadar tüm davranışlarında kendi üstünlüklerine olan umursamaz ve gururlu bir güvence seziliyordu. Çapanları kirli ve eskimiş olabilir, dünya malı adına yıkık bir evcikle nankör bir step parçası üzerinde birkaç keçiden başka bir şeyleri bulunmayabilirdi. Yine de onlar kürklü başlıkları içinde ülkenin şatafatlı bay ve hanlarından daha gururlu, daha özgür, daha zengin görünüyorlardı. Tursen bastonuna dayanmış susuyordu. Yabanıl başlıklı adamlar kıpırdamadan bekliyorlardı. Turse'nin bakışları her biri üzerinde ayrı ayrı duruyor, onları son bir defa tartıyor, değerlendiriyordu. Derilerinin içine girmek, ta en derin tellere, öze ilişkin noktalara, güçlerinin, karar verme yeteneklerinin, ustalıklarının ve yürekliliklerinin en gizli kaynaklarına kadar ulaşmak istiyor denilebilirdi. Sonunda beş çopendozun adını, her birine bir atın adını da katarak sıraladı, sonra ekledi. Bunlar başkent Kabil'e gidecekler. Rahim'in sıska vücudu baştan aşağı titredi. Demek doğruydu. Mutfaklarda, ahırlarda, demirhanede, eğer yapılan yerlerde bütün o anlatılanlar doğruydu. Orada bir buzkaşı, Kabil'de, en büyüğü, ilki, Hindu kuşun ötesinde, güney yönünde ufku baştan başa kaplayan, o yüksek ucu bucağı görünmeyen dağların ardında. Kabil, büyük kent, şahın oturduğu yer. Turse'nin adlarını saydığı çopendozlar kendisine yaklaştılar. Baça kendi kendisine öbürleri ne yapacaklar şimdi diye düşündü. Boğuk hem de tiz bir çağrışmalar korusu bekliyordu zevk veren bir korkuyla. Öfkeli bağırışmalar, şiddetli itirazlar, tanrısal öç alma dilekleri, kararın haksızlığına ve isabetsizliğine karşı beddualar ki öfkeli el kol hareketleriyle birlikte bu tür kararların alındığı hallerde hiç eksik olmazdı. Bu bozkır aşiretleri kanından olmanın gereğiydi. En yoksullar için bile bir bay, han veya hakimin önünde bile, en güçlü isteklerinde hayal kırıklığına uğramış, küçük düşmüş çopendozların ise neler yapabileceklerinden korkulur, hatta bu umutla beklenirdi. Oysa hiçbir şey olmadı. O güzelim buzkaşiden uzak tutulan çopendozlar, sonsuz gökyüzüne kayan saydam bulut parçalarını, duvarların çatlaklarını, bölmenin dört köşesindeki kımıltısız atları seyrediyorlardı. Turse'ni dinleyen çopendozlardan yana başlarını bile çevirmiyorlardı. İşte diye düşündü Rahim, ondan gelen her şeyi kabul etmeye hazırlar. Tursen buyruklarını bitirince çopendozların en yaşlı olanı, profili yırtıcı kuşları andıran Yalvaç ona sordu. Oğlun Uraz'ı görmüyoruz, o Kabil'e gitmeyecek mi? Gidecek dedi Tursen. Ama hangi atla diye sordu Yalvaç, en iyilerini bize verdin. Tursen'in kocaman eli çopendozun omzuna indi ve Tursen gürledi. Saçlarına ak düşmüş ama Yalvaç dedi, baba ile oğul arasına bir başkasının giremeyeceğini hala öğrenememişsin. O denli sert itildi ki Yalvaç yarış ve dövüşlerde öylesine tecrübeli olduğu halde sendeledi. Tursen Rahim'e gel ardımdan dedi. Görüntüsü hoş ikili alanları geçtiler. Bahçeler, meyvelikler, bağlar, havuz, karpuz tarlaları ve malikanenin sürülmemiş topraklarına yaklaştılar. Sonra uzun bir zaman daha yürüdüler. Tursen sağlam adımlarla önde gidiyordu. Artık ihtiyarlığa zincirlenmiş değildi. Güneş şifalı sıvı bir yağ gibi kemiklerine dökülüyordu. Arazi ağaçlıktı. Tursen baçası ardında dikenli bir böğürtlenlik içinden bir patika boyunca ilerledi. Sonra başı fundayla donanmış bir tepeyi dolandı. Tepenin gölgesinde hemen hemen tam bir daire biçiminde bir ağaçlık görünüyordu. Ağaçlar o kadar sık ve öyle gür yapraklıydı ki oluşturdukları halkanın içine girilemez sanılırdı. Tursen bastonu ile iki dalı aralayınca bir keçi yolu ortaya çıktı. Rahim sık örtünün altından geçtiğinde kendisini yuvarlak, çok geniş, ağaçsız bir alanın kenarında buldu. Orta yerde bir havuz, taş bir sıra ve sıraya bağlanmış bir at vardı. Baça ilkin bu attan başka bir şey görmedi. Bu uzun yelesi dalgalanan pembemsi doru bir aygırdı. Boynu ve göğsü öyle güçlü, bacakları öyle canlı ve hafifti ki güçlülük ve güzellik bakımından Osman Bey'in en değerli atlarını çok geride bırakıyordu. Rahim kendi kendine böyle bir at nereden gelebilir diye sordu. Peygamberimizi göğe çıkartan at sonra bulutlardan yere mi inmiş? Küçük Baça gözlerini göğe kaldırdı ama ışıkla dokunmuş genişliğin derinliklerinden hiçbir yanıt alamadı. Sonra bakışlarını yere indirdi. Tursen havuzun öte tarafında ağaçlığın sınırına kurulmuş büyük bir çadıra yaklaşıyordu. Oraya varmadan çadırın kapısında bir adam göründü. Yerlere kadar eğilerek bağırdı. ''Hoş geldin efendimiz!'' ''Sağ ol Muki'' dedi Tursen. Adam doğruldu. Çok genç, hemen hemen yeni yetme bir delikanlıydı. Öyle de uzun boyluydu ki Tursen'in sarığı çenesine geliyordu. Yüzü yamyası, elmacık kemikleri çok çıkık, ağzı çok büyüktü. Bedenine çok kısa gelen zavallı bir çapan, güçlü kasların yol yol belli olduğu baldırlarına çarpıyor, ellerinin Tursen'inki kadar kalın olan bileklerini açıkta bırakıyordu. Muki'nin açık yürekli saf bakışları Rahim'in gözleriyle buluştu. Hiçbir neden yokken sırf gülümsemenin zevki için Rahim'e gülümsedi. Tursen geri döndü, havuzu dolanarak pembemsi doru atın önünde durdu. Muki ile Rahim de yanına gittiler. Onlara uzak durmalarını işaret etti ve yalnız başına yüzü aygıra dönük, iki eli bastonuna dayalı, bir ağaç kütüğü gibi kımıltısız durdu kaldı. Aygır bu dikkati, ruh birliğini duydu. Güneş altında ona öğretilmiş olduğu üzere bir heykel gibi durmakla devam etti. Ama son derece düzgün ve parlak derisi altında önce bir kas titredi, sonra bir başkası, bir başkası daha, gittikçe sıklaşarak. Göğsü kabardı, bakışları alevlendi. Yabanıl bir hayvanmış gibi burun delikleri ürperdi. Ağaçların ortasına gizlenmiş yuvarlak açıklıkta büyük bir sessizlik vardı. Havuzun suyu ışıldıyordu. Sonunda Tursen kendi kendine konuşur gibi, "Bu at iyi bir durumda sanırım," dedi. Muki iki adımda yanına vardı. "İyi durumda da ne demek?" diye bağırdı. "Ah efendimiz, bu sözler çok hafif kalıyor. Bu ata kanatlar taksan şimdi bozkırda koştuğundan daha hızlı gidemez. Karşısına 10 tane yabanıl aygır getir, onunu da paralar. Ona istediğin şeyi sor, anlar. Hizmetkarların en akıllısından, en sadık olanından daha iyi hizmet eder sana. Bu at öyledir ki, öyle..." Muki sanki nefis yemekler tadıyormuş gibi dilini damağında gürültüyle şaplattı. Meramını anlatmak için bulduğu bu yoldan kendi de şaşırarak sadece kendisinin gülebildiği gibi güldü. Ağız dolusu, göğsünü şişire şişire güldü. Bir kahkahası sona ererken bir yenisi başlıyordu sınırsızca. Gülmekten kalın dudaklı ağzı kulaklarına varıyor, dişleri parlıyordu. Bu öyle sağlıklı, öyle masum, öyle kendinden geçmiş bir gülüştü ki, Tursi'nin gülümsemeye alışkın olmayan yüzünde bir neşe kıpırtısı belirdi. "Sen iyi bir seyissin, Muki," dedi hemen hemen tatlılıkla. Sonra daha sert bir sesle sordu. "Bu hayvana en son kim bindi?" "Dün akşam oğlun Uras, bu sabah da ben." "Nasıldı?" "Bir düş," dedi Muki. Alçak sesle, gözleri yarı kapalı konuşmuştu. Sanki uçar gibi dört nala gidişin rüzgarı hala göz kapaklarına çarpıyormuş gibi. Tursen'in bakışları birden olgunlaşan bu yüzden Muki'nin kalın bileklerine, kocaman kaba ellerine kaydı. "Sen iyi bir çopendoz olacaksın," dedi Tursen. Muki yine ancak kendisinin gülebileceği gibi güldü ve bağırdı. "Bu at üzerinde herkes iyi bir çopendoz olur. Bir eşi benzeri yoktur." "Bir hiç üzerine yeteri kadar laf ettin," dedi Tursen. Muki'nin neşesi tek bir vuruşla kesilmiş gibi oldu. Haddini aştı, fazla gürültü ettiği duygusuna kapıldı. Uzun boyundan, gülüşünden utandı. "Eğri parlatmaya gidiyorum," dedi. İri kıyımsayız, daha kısa görünmek istercesine başını omuzları arasına gömerek, sırtını kamburlaştırarak çadırın içinde kayboldu. Tursen taş sıranın üzerine oturdu. Tepesinde pembemsi doru atın nefis boynu yükseliyordu. Hayır, bunun gibi bir at bir daha hiç görülmeyecek diye düşündü. Çünkü ortaya böyle bir at çıkarabilecek bir Tursen bulunmayacak. Karıştırılacak kanları seçmek, tayın tam bir serbestlik içinde büyüdüğü ilk 3 yıl süresince besinini ayarlamak, sonra 3 yıl daha onu geme, eğere, dizgine, üstüne binilmesine alıştırmak, bir 3 yıl daha adım adım, talimden talime, hayvanı her bir kasıyla her türlü yorgunluklar, zorlu akrobatik hareketler için hazırlamak. Gerçekten de bütün buzkaşı atlarının en nadir hem de en zıt niteliklere sahip olmaları gerekiyordu. Atılgan ve sabırlı, rüzgar gibi hızlı, eşek gibi inatçı, aslan gibi yürekli, özel yetiştirilmiş bir köpek gibi usta. Bunları olmasa dizlerin, dizginlerin veya mahmuzların en hafif bir kıpırtısı ile hırslı bir 4 nala gidişten birden duruşa, kaçıştan kovalamaya, savaşı savsaklamadan göğüs göğüse savaşa, saldırmaz gibi görünüp sonra birden saldırıya geçebilirler miydi? Yine de insanı hayran bırakan bu atların hiçbirisi, sıcak solukları Tursen'in köşeleşmiş yanaklarını okşayan bu aygırla boy ölçüşemezdi. Yaşlı çopendoz vaktiyle en iyi binicilere ne denli üstün idiyse, bu aygır da bütün rakiplerine üstündü. Henüz gerçek bir sınav geçirmemişti. 10. yaşına, olgunluk çağına yeni yaklaşıyordu. Ama bütün talimlerde, oyun provalarında hayvan olma çizgisini aşan nitelikler göstermişti. Sanki Tursen gizemli bir yoldan, kendi hırslı iradesinin, soğukkanlı yürekliliğinin ve bilgisinin bir parçasını bu hayvana aktarmıştı. Uzun 9 yılın aşamaları, çabaları, kaygıları, mutlulukları birer birer yaşlı çopendozun zihninden geçti. Her anada gururla mı, hüzünle mi tekrarlıyordu? Hayır, bir daha hiçbir zaman, hiçbir zaman. Bir iç çekiş dur seni düşüncelerinden ayırdı. Rahim arkasında ona dokunacak kadar yakın duruyordu. Rahim çok merak ediyordu. Dünyadan kopmuş şu yuvarlak açıklık, ortasında şu yaşlı adam ve şu at. İkisi de ihtiyarın oturduğu sıra kadar taş kesilmişler ve malikane halkının zaman zaman fısıldadığı şu efsane. Bu at, cahil denilen at değil mi? Çılgın at. Bunu söyler söylemez Rahim içgüdüsüyle ellerini yüzüne götürdü, küstahlığını cezalandıracak, cezalandırması gereken tokattan korunmak istercesine. Tursen onu işitmemiş göründü. Küçük Baça bir daha bu konuyu ağzına almamaya içinden yemin etti ama yine de hemen ardından sordu. Neden ona bu adı takmışlar? Tursen hiç istifini bozmadan, çünkü bu at onların anlayamayacağı kadar akıllıdır da ondan dedi. Rahim derin bir soluk aldı, başı dönüyordu. Ne kadar inanılmaz görünse de Tursen sorusuna karşılık vermişti. Acele acele konuştu. Senin atın bu değil mi? Kendi atın. Tursen bir daha cevap verdi. Belki kendi de farkında olmaksızın kafasına musallat olan düşünceleri yüksek sesle anlatabilmek için Baça'yı yanında getirmişti bu sabah. Çünkü ancak bir çocuğun güvencesi, içten ilgisi ve saflığı, yaşlı gururlu bir erkeğin kendi anılar yükünü onun üzerine boşaltmasını haklı gösterebilirdi. Tursen Baça'sına bir sırrını açıyor değildi, bir geleneği kırıyordu. Bakışları aygırın üzerinde Tursen anlattı. Her zaman bir atım oldu, kendi öz atım. Babamın, dedemin ve onun babasının olduğu gibi. Hepsi de iyi, gerçek birer çöpendozdular. Bir buzkaş atına sahip olmayı, bütün mal mülkten yeğe tuttuklarından hiçbir zaman zengin olmamışlardı. Bilirsin bu atlar çok pahalıdır ve oyunlarda hırpalanmaktan da pek kurtulamazlar. Ben babamın ve onun atalarının yaptığı gibi yaptım. Fazladan olarak onların bilgisinden yararlandım. Bir de talihim yaver gitti. İlk atımı bana 20 yaşımda en usta çöpendozlara karşı oyun kazandığım zaman verdiler. Bu eskiden beri yarış atlarına ün salmış Baktriyan'dan bir aygırdı. Adı Cahil idi. Ondan sonra da insanların budalalığı yüzünden bütün atlarıma Cahil denildi. Tursen yeniden ellerini bastonunun üzerine koydu, çenesini de ellerine dayadı. O zamandan beri 5 atım oldu diyerek sözünü sürdürdü. Her biri bir öncekine üstündü. Çünkü zamanla kısrakları daha iyi seçmesini öğreniyor, yaşım ilerledikçe atları yetiştirmede tecrübe kazanıyordum. İşte bu önümdeki hepsinin en iyisi, cahillerin sonuncusu. Tursen birden konuşmayı kesti. Oysa kendisi de çok iyi biliyordu ki, bütün bu uzun konuşmayı hiç aklından çıkmayan bir düşünceyi açıklamak için yapmıştı aslında. Evet, işte çılgın atların sonuncusu. Bense onu ilk buz kaşısında koşturabilecek halde değilim. Hem de ne buz kaşı. Tursen böyle konuşabilmeyi ne isterdi? Buna ne kadar ihtiyacı vardı? Ama yine de bu kararı veremedi. Yaşlı bir adamın temiz yürekli bir çocuğa bile olsa en büyük üzüntüsünü açıklamaya hakkı yoktu. Tursen taş sıradan kalktı. Ağrıları kıpırdaşmadan kalktı. Oysa şimdi ona vücudu şafak vakti sanki zincirlerle bağlıymış gibi yerinden bir türlü kımıldatamadığı anlarda olduğundan daha ağırlaşmış geliyordu. Muki çadırdan çıktı. Başının üstünde aygırın koşumlarını sallıyordu. Güneş ışıkları koşumun kösele ve madenleri üzerinde oynaşıyor ve onunla birlikte koca seyis de gülüyordu. ''Görüyorsun ya efendimiz, görüyorsun ya Şah'ın büyük kenti Kabil'de caizini utandırmayacak.'' ''Bu akşam son talimatı vereceğim.'' dedi Tursen. Yaşlı çöpendoz aygırın burduna doğru şöyle bir davrandı ama bu hareketini tamamlamadı. ''Seninle de bu akşam görüşürüz.'' dedi aygıra. Sonra Rahim'e dönerek ''Dönüşümü bekle.'' dedi. ''Cahilin yanında mı?'' diye bağırdı Rahim. Tursen cevap vermeden uzaklaştı. Rahim talihine şükretmek için gözlerini gökyüzüne kaldırdı.